Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Dijital Dünya'ya hoş geldiniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bugün internetteki yanlış bilgilerden, yalan bilgilerden söz edeceğiz ve bu yalan bilgilerden aslında yani bilgi kirliliğinden nasıl korunmamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim. İnternet bir bilgi kaynağı olarak görülse de bence hala en büyük bilgi kaynağı kitaplarımız. Eskiden evimizin salonunda ansiklopediler olurdu ve biz bu ansiklopedileri açtıktan sonra içinde istediğimiz harfe gelirdik ve o harfte istediğimiz bilgiye erişirdik. Tabii ki buradaki bilginin doğru olup olmadığını sorgulamak, yani biz bunu hiç düşünmedik bile. Çünkü bir bilgi ansiklopedide yazıyorsa o bilgi bizim için zaten doğruydu. Ama bugün internet bir bilgi deryası ve bu deryada tabii ki gerçek denizlerde de olduğu gibi bir kirlilik var. Aynı zamanda tehlikeli canlılar var. Ve yine internet denizinde aslında pek kural da yok. Bugün hala internet ve özellikle sosyal medya tam olarak kendini tanımaya çalışıyor ve özellikle diğer ülkelere de baktığımız zaman devletler veya kullanıcılar aslında tam olarak henüz bunun ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Emin olun ki sosyal medya mecralarını açan insanlar da bunun tam olarak ne anlama geldiğinden şu an için emin değiller. Evet, peki biz internetteki bilgi kirliliğinden korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunu şimdi size saymaya başlıyorum. İlk olarak yeni medya okuryazarlığı konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, anahtar kelimemiz bu aslında. Yeni medya okuryazarlığı. Bu konuyu çok önemli ve internete giren herkes aslında bazı kuralları kabul ederek giriyor buraya. Yani bunun hukuki bir sorumlu olduğunu, oradaki telif haklarını ve bunun gibi şeyleri kabul ederek giriyor. Ve aslında bizim internete ehliyet alarak girmemiz gerekiyor ve bütün dünyada bunun olması gerekiyor. Yani nasıl diyecek olursanız, mesela internette bir video paylaştınız ve bu videonun altında bir ses var. Bu sesin eğer telifi size ait değilse belki de bu ses yüzünden evinize bir dava kağıdı, mahkemeden bir kağıt gelebilir. Ya da bir görüntü kullandınız, bir fotoğraf kullandınız ama aslında bunu kullanmak bir suç. Yani bunu kullanmamanız gerekiyor çünkü başkasına ait bir eser. Ve yine bununla ilgili de telif sorunları yaşayabilirsiniz. Ya da birisine yazdığınız şey hukuki olarak sizi zor duruma sokabilir. Bu bütün dünyada geçerli. Özellikle son dönemlerde sosyal medya fenomenleri bu konuda özellikle vergi konusunda sıkça paylaşım yapıyorlar. Ve bu konuda fikirler olmadığını ama şimdi vergi dairesinden kendilerine kağıt geldiğini söylüyorlar. İşte tam olarak demek istediğim şey şu. Bizim ve tüm dünyadaki internet kullanıcılarının daha bilinçli olması gerekiyor ve belki de internete girmeden önce, o tuşa basmadan önce bizim bir eğitim almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi tehlikeli bir deniz aslında. Yine şunu söylemek isterim. Resmi sosyal medya hesaplarının açıklamalarını her zaman dikkate almamız gerekiyor. İnternetteki bir bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliğinden uzaklaşabilmek için öncelikli olarak şirketlerin ya da devlet kurumlarının ya da biz o an kiminle ilgili veya neyle ilgili bir soru işareti varsa aklımızda onun resmi internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını dikkate almamız gerekiyor. Tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Belki de bu resmi hesaplarda çalınmış olabilir ve bu resmi hesapların çalınmasıyla yanlış bilgiler internete verilmiş olabilir. Peki bir sosyal medya hesabının o şirkete, o kuruma ya da o kişiye gerçekten ait olup olmadığını nereden bileceğiz? Hemen bunu da söylemek istiyorum. Bunu bulmanın yolu çok kolay. O kişinin ya da şirketin veya kurumun web sitesine girin ve oradaki sosyal medya butonları nereyi gösteriyorsa işte siz de oraya gidin. Resmi hesap tam olarak orası. Yine bilgi kirliliğinden korunmak için yalan bilgilerden uzak durmak için özellikle çevrenizde size sürekli şüpheli içerikler atan kişileri uyarın ve onları bilgilerini teyit etmeye davet edin. Özellikle bu koronavirüs döneminde size sıklıkla yanlış bilgiler atan, ses kayıtları atan tanıdıklarınızı, sevdiklerinizi belirleyin. Ve şunu göreceksiniz, size hep aynı kişilerin yanlış bilgi attığını göreceksiniz. İşte bunun adına mizenformasyon deniliyor. Yani kişilerin istemeden de olsa bu bilgi kaosuna destek vermeleri, yani istemeden de olsa bunu beslemeleri. İşte çevrenizdeki kişileri bu konuda uyarmanızı öneriyorum. Yine arama motorlarında bulunan bir özellik, tersten arama yöntemi. Bu yöntem ile görsellerinizi, sizin paylaşmak istediğiniz ya da sizin gördüğünüz ve şüpheli bulduğunuz görselleri daha önce birisi paylaşmış mı, paylaşmamış mı? Bunu rahatlıkla görebilirsiniz ve buna göre siz de bu konuda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Yine görsellerin üzerinde oynama var mı, yok mu? Yani oradaki o kafa o kişiye mi ait ya da o fotoğrafta işte öyle bir cisim var mı? Bir kedi var mı ya da bir silah var mı? Ya da oradaki televizyon ekranındaki şey aslında başka bir şey mi? Yani birçok görsel manipülasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden görsellerin üzerinde oynama var mı diye, değişiklik var mı diye bir manipülasyon olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Bir bilginin doğruluğundan emin olmak için en az 3 farklı kaynaktan doğruluğunu araştırmamız gerekiyor ve bu kaynaklardaki bilgileri de içerikleri de birbirleriyle mutlaka karşılaştırmamız gerekiyor. Yine başka bir örnek verecek olursak bu konuyla ilgili bir haberin ya da bir bilginin ya da bir fotoğrafın bir şaka sitesinden alınıp alınmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bugün bazı mizah siteleri var ve bu siteler tamamen yanlış bilgilerle, şaka bilgilerle biraz da mizah yaparak büyük kitlelere ulaşıyorlar ve özellikle yurt dışından çevrilen haberlerde tabii ki çeviren kişiler bunların bir mizah sitesi olduğunu bilmeden bu haberleri çevirerek bize servis edebiliyorlar ya da sosyal medya hesapları daha fazla etkileşim alabilmek için bize bunu servis edebiliyorlar. Sonuçta burada da şöyle bir şey var. Şunu söylemek isterim. Bir yayıncı, yani internette yayın yapan bir yayıncı daha fazla kişiye ulaşmak için zaten bunun gibi sansasyonel bilgileri kullanmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü kaliteli içerik oluşturarak ve doğruları söyleyerek ya da clickbait dediğimiz tık avcılığı yöntemini kullanmadan yeterince kişiye ulaşabileceğini düşünmüyor. Size gelen bilginin ve okuduğunuz haberin mutlaka tarihini kontrol edin. Daha geçen günlerde gördüğüm bir olayı anlatmak istiyorum. Bir hesap Fatih Terim yeniden milli takımda diye bir tweet'i retweet etmişti. Ve bir anda altındaki yorumları okuduğum zaman büyük bir kargaşa çıkmıştı. Nasıl böyle olduğunu tartışıyorlardı. Yani Fatih Terim Galatasaray'dan istifa mı etti diye tartışan çok fazla kullanıcı vardı. Binlerce kullanıcı vardı. Bu paylaşan hesap da çok büyük bir hesaptı. Ama ondan sonra kimse şunu fark etmediğini gördü. Bu haber eski tarihliydi ve eski tarihli haberi gören herkes bu tuzağa düşmüştü. Bunu basit bir örnekle ve aslında zararsız bir örnekle anlatmaya çalıştım ama özellikle kriz durumlarında, kaos durumlarında, afet durumlarında ve bunun gibi önemli hallerde eski tarihli haberler bilerek tedavüle sokulabiliyor ve insanlar bu haberler yüzünden zarar görebiliyorlar. Bu yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
Dijital Dünya devam ediyor.
Yine az önce söylemiştim. Size yanlış bilgileri atan kişileri mutlaka uyarın ve okuryazarlıklarını geliştirmelerini sağlayın demiştim. Yine siz de çevrenizle bir bilgiyi paylaşmadan önce mutlaka bu bilginin doğru olup olmadığını en az 3 kaynaktan mutlaka kontrol edin. Bir bilgi size çok ilgi çekici veya sansasyonel geliyorsa bunun doğruluğundan da şüphe duyun ve araştırmaya başlayın. Çünkü bir bilgi size sansasyonel geliyorsa emin olun ki genellikle yanlıştır. Ve yine başka bir örnek verecek olursak bu konuda, sansasyonel ve yanlış bir bilgiyi bir hesaptan paylaştığınızda bunu 50 bin kişi kendi hesabında paylaşıyorken aynı hesaptan az önceki bilginin yanlış olduğunu ve doğrusunun işte şu olduğunu söylediğiniz zaman bırakın 50 bini 500 kişi bile doğru bilgiyi paylaşmıyor. Çünkü sansasyonel değil. Yani ilgi çekici değil, dikkat çekici değil ve internet kullanıcıları ilgi çekici içerikler istiyorlar ve bunu bilen içerik üreticileri de etik kurallara sığmayacak şekilde maalesef bile bile yanlış bilgiyi paylaşabiliyorlar. Bilgisine başvurduğunuz kişinin bilgi verdiği konuda yeterince yetkin olup olmadığında mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Yani karşınızda konuşan bir kişi size sağlıkla ilgili bir bilgi veriyorsa acaba bu kişinin uzmanlık alanı bu mudur demek gerekiyor. Yani bu kişi doktor mudur demek yerine sonrasında mesela kalp ile ilgili bir bilgi veriyorsa doktor olmasının yanında ne doktor olduğuna da bakmak gerekiyor. Bu arada burada ben doktor örneğini verdim ama şunu söylemek isterim. Bir doktor her konuda sağlık konusunda sonuçta bir şeyler açıklayabilir. Fakat ben internetteki bilgilere baktığım zaman sağlıkla ilgili doktorlar hariç herkes konuşuyor. Yani çok büyük bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya gelmiş durumdayız. Yine özellikle internetteki doktorların ya da işte başka alanlardaki kişilerin isimlerini, unvanlarını kullanarak haberler yapan kişiler de var. Bu sahte haberlere de yine lütfen inanmayın. Yine başka bir konu, haberi ya da bilgiyi kimin yazdığını da görmemiz gerekiyor. Yani bir internet sitesinde yazan bir bilgi var ve sonrasında siz o yazının altında bir isim göremiyorsunuz. İnternet sitesinin bir künye kısmı yok. Yani bu site kime ait? Burada bilgi veren, yazı yazan kişiler kimler? Bunları göremiyorsanız zaten yine burada da bilginin doğruluğundan şüphe duyun. İnternette de özellikle isimsiz yani sahte isimle hesap açan ve iddialı şeyler yazan hesaplara inanmamanızı ve güvenmemenizi öneriyorum. Kaynağını bulamadığınız bilgilere her zaman şüpheyle yaklaşın. Dediğim gibi eğer bu bilgi birisine ait değilse yani kimse adını bu bilginin altına yazmadıysa o bilgiden şüphe duyun. Çünkü kaynağını bir bilginin bulamıyorsanız aslında o bilginin kaynağı kendisini deşifre etmek istemiyordur. Bir haber size geldi ya da bir bilgi size bir mesajlaşma platformundan ya da bir sosyal medya mecrasında karşınıza çıktı. Bunun kaynağını mutlaka araştırın ve bunu paylaşan kişi size gönderen kişi ya da paylaşan profil tanıdığınızsa da onu da uyarın ve deyin ki sen bu haberin kaynağını biliyor musun? Eğer bilmiyorsan lütfen kaynağını bilmediğin haberleri paylaşma. Klasik bir söz var. Herkes kendi evinin önünü süpürürse mahalle temizlenir diye. İşte aslında sosyal medyada tam olarak böyle. Önce biz kendimizi ve çevremizi bu konuda bilinçlendireceğiz ki onlar da çevrelerini bilinçlendirecek ki daha temiz bir internet ve daha temiz bir dijital toplum olacak. Çünkü artık toplum internette. Biz eğitimimizi orada alıyoruz. Orada eğleniyoruz. Belki de orada çalışıyoruz. Yani artık bizim bir hayatımız var ama bir de bu hayatımızın dijital bir izdüşüm var ve bu da internet mecralarında saklı. Size gelen bilginin ya da okuduğunuz haberin kaynağını araştırmak gerçekten çok önemli. Çünkü bir haberin kaynağını bulamazsanız emin olun ki aslında o haber ya sahte ya da bilerek birileri tarafından piyasaya sürülen bir zararlı bir madde. Çünkü size şunu da söylemek isterim. Bugün sosyal medya mecralarında gezerken aslında bir savaş meydanında gezdiğimi hissediyorum. Sebebi de şu. Bugün biz bilgiye istemesek de, yani biz bilgi almak istemesek de bilgi bize zaten ulaşıyor. Yani bilgi çağında olduğumuz söylense de aslında bugün bilgiye ulaşmak kolay değil. Biz istemesek de o bilgi bize bir şekilde ulaşıyor. Bunun sebebi de sosyal medya mecralarının bizden aldıkları veriler. Yani bugün bir sosyal medya mecrası benim neyi sevdiğimi, hangi hayvanı sevdiğimi, hangi çiçeği sevdiğimi, hangi renge daha fazla ilgi duyduğumu, konumumu, parmak izimi ya da retinamı, yüzümü tanıyabiliyor. Ben bir fotoğraf eklediğim zaman arkadaşlarımda fotoğraftaki diğer arkadaşlarımı direkt etiketleyebiliyor. Çünkü diğer arkadaşlarımın yüzünü tanıyor. Yeni çıkan bir uygulama var biliyorsunuz. Tamamen sesle çalışıyor, tamamen konuşmayla çalışıyor. Bizim ses verilerimizi de artık tamamen kayıt altına alacaklarını düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz siz sosyal medyaya bir fotoğraf yüklerseniz, siz onu oradan silseniz bile o fotoğraf oradan aslında silinmiyor. Ve en başta da dediğim gibi, oraya hemen geri döneyim. Biz aslında savaş meydanındayız. Çünkü bizim bütün koordinatlarımızı biliyorlar ve bizim neyi sevdiğimizi bildikleri için koordinatlarımıza direkt o reklamı ya da o bilgiyi atıyorlar ve biz sosyal medya mecralarından istesek de dışarı çıkamıyoruz. Çünkü hapsolduğumuz bu yankı odasında bilgilerin ötesine geçemiyoruz. Bize sunulan bilgi neyse algoritma tarafından biz bir adım ötesine geçip de yeni ufuklara yol açamıyoruz. Yelken açamıyoruz. Bugün artık kaybolamıyoruz bile. Bunu önceki bölümlerde de söylemiştim. Çünkü navigasyon bizim nereye gitmek istediğimizi biliyor ve bizi oraya götürüyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Eğer denizciler kaybolmasaydı Amerika'yı bulamazlardı. Ya da William Conrad Röntgen formüllerin arasında kaybolmasaydı X ışınlarını nasıl bulabilirdi? Bulamazdı. İşte bu sebeple bizim belki de kaybolmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bir savaş meydanındayız ve bize öyle bilgiler atıyorlar ki biz istesek de o telefonu elimizden bırakamıyoruz. Yine çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi FOMO, yani gözden kaçırma korkusu. Ne demiş filozof? Aynı ırmağa iki kez girilmez. İşte biz de bugün aynı zaman tüneline iki kez giremiyoruz ve bunun bize verdiği gözden kaçırma korkusuyla her an sabah uyandığında ilk olarak telefona bakan ya da gece uyurken son baktığı şey telefon olan insanlara dönüşebiliyoruz. Bu yüzden özellikle gözden kaçırma korkusu başta olmak üzere birçok konuda bilinçlenmeliyiz ve yeni medya okuryazarlığı konusunda kendimizi geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Bizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.